بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimizin çocuklara duyduğu sevgi, onlara gösterdiği yakın alaka, sıcaklık, onları için yaptığı dualardan örnekler veriyorduk. Bununla ilgili bilgileri paylaşıyorduk. Bu bilgileri paylaşmaya, bununla ilgili düşünce ve duygularımızı zikretmeye, dile getirmeye devam ediyoruz. Sa'id İbni Yezid, aziz bir sahabi radıyallahu anh, bize bir hatırasını naklediyor. Teyzem beni Resulullah'ın yanına götürdü. Ya Resulallah, kız kardeşimin oğlunun sancısı var dedi. Allah Resulü başımı okşadı ve bana bereket için dua etti. Daha sonra abdest aldı ve ben onun abdest suyunun kalanından içtim. Biraz sonra da Resulullah'ın arkasında ayakta duruyor, iki omzunun arasında keklik yumurtası büyüklüğünde düğmeyi andırır, nübüvvet mührine bakıyordum. Bu hadisi şerifte acı geçen sahip, 7 yaşlarında iken veda haccına katılmış, çocuk yaşlarında Allah Resulü ile birlikte hac etme şerefine ermiş bir sahabidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve cihat ordusu Tebuk seferinden dönerken veda tepesine kadar koşup gelen ve Allah Resulü'nü karşılayan çocuklar arasında o da vardır. Bu bilgileri Umdetül Kari'de, Ayni'nin Buhari şerhi olan Umdetül Kari'de ve yine İbn Hacer el-Asqalani'nin El-İsabe isimli eserinde bulabilirsiniz. Sahibin bütün bunları unutmaması, elbette ki daha sonraki yıllarda aktarması tabii bir hadisedir. Ama unutması mümkün de değildir. Onun hatıralarını şimdi bizler onun aktarışı sayesinde yad ediyor, Allah Resulü'nün nasıl hastalanan bir çocukla ilgilendiğine, ona dua ettiğinde, çocuğun ona yakınlık duyup arkasına geçişine ve nübüvvet mührüne bakışına dikkat ediyoruz. Hac ve sefer dönüşleri ile ilgili hatıraları inşallah ayrıca zikredeceğiz. Şimdi torundan gelen bir rivayeti naklediyoruz. Zühra İbni Ma'bed, dedesi Abdullah İbni Hişam'dan naklederek anlatıyor. Abdullah İbni Hişam, Allah Resulü'ne yetişmiş bir insandı. Çocukluk çağlarında yetişmiş bir insandı. Annesi Zeynep binti Hümeyt onu Resulullah'a götürmüş, ''Ya Resulallah, ondan biat al.'' demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o henüz küçük buyurmuş, çocuğun başını okşamış ve onun için dua etmişti. İbn-i Mündeh rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Hişam'ın Allah Resulü hayatta iken 6 yaşlarında olduğunu söyler. Bu rivayette Allah Resulü'nün Abdullah'a nasıl dua ettiği zikredilmiyor. Ancak yine torunu Zühre'den gelen bir başka rivayetten bu duanın bereket için olduğunu anlıyoruz. Zühre bir önceki hadise tamamlayan ve bize yeni hatıralar aktaran rivayetinde şöyle der. Dedesi Abdullah İbni Hişam onu çarşıya çıkarır, pazardan yiyecek satın alırdı. Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Zübeyr onunla karşılaşırlar ve bizi de ortak et, Resulullah sana bereket için duada bulunmuştu derlerdi. O da İbni Ömer ile İbni Zübeyr'i kendisine ortak ederdi. Çok defa sermayesi kadar da kâr eder ve onu eve gönderirdi. Bu rivayet Sahih-i Buhari'de şirket bölümünde, ortaklık açısından şirket bölümünde yine Sahih-i Buhari'nin da'avat yani dualarla ilgi bölümünde yer alır. Bu hadiste hem hukuki hem tarihi hem de ibret alma açısından dikkat edilecek birçok nokta var. Ancak biz konumuzla ilgili alanda yolumuza devam edelim ve önce gözlerimizi Abdullah İbni Hişam'ın annesi Zeynep'in davranışına çevirelim. O henüz çocukluk çağında olan yavrusunu alıyor ve İslam'a gönül verdiğini, Allah Resulüne bağlılığını biatla da ifade etmesi için onu Resulullah'ın huzuruna götürüyordu. O çocuğunu seven, çocuğunun dünyası kadar ahiretini, yani ebedi hayatını düşünen ve bu düşüncesindeki samimiyetini davranışına aksettiren bir anneydi. Abdullah İbni Ömer ile Abdullah İbni Zübeyir ise radıyallahu anhuma, Allah Resulü'nün Abdullah İbni Hişam'a çocukluk devresinde yaptığı duayı biliyorlar ve ona ortak olmak istiyorlar. Bu onların Allah Resulü'nün duasının kabul göreceğine olan inançlarını, bu konudaki samimiyetlerini gösteren bir davranıştır. Aynı zamanda bu hem Abdullah İbni Hişam hem de iç içe yaşadıkları diğer insanlara Abdullah'ın Allah Resulü'nün duasına nail olma şerefine erdiğini hatırlatma ve onu onurlandırma davranışıdır. Dedesinin elinden tutarak çarşıya giden ve böyle bir hadiseyle karşılaşan küçük Zühre'nin neler hissettiğini ayrıca anlamaya çalışmak gerekir. O, dedesi duaya mazhar olmuş bir insandır ve herkesin kendilerine imrendiği Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Zübeyir gibi iki insan bu konuda dedesine kıble etmekte, onunla ortak olmak istemektedir. Günümüzde de sevilen, ilim ve ihlasıyla takdir edilen büyükler, çocuklara kucak açmasını bilmeli. Onlardan dualarını, sevgilerini, tatlı sözlerini esirgememelidirler. Bu hatıraların sonraya tesirini bilmeli ve hayırlı işlere vesile olan insanların da işlenen hayırlardan pay alacağının idrakinde olmalıdırlar. Gösterdikleri sevgi ve ettikleri dua da içten olmalıdır. Sonraya tesir olur diye bir alışkanlığı veya sıradan bir vazifeyi yapar gibi yapmamalıdırlar. İçten davranışlar ile yerine gelmiş olsun diye yapılanlar arasında elbette ki fark vardır ve yavrular henüz küçük olsalar bile bu farkı mutlaka sezeceklerdir. Çocuklar kimin tarafından gönülden gelen bir sevgiyle sevildiklerini hissederler. Davranışlardaki içtenliği ve samimiyeti de hissederler. Ziyad İbni Hüseyin, babasının Allah Resulü tarafından sevildiğini ve kendisine dua edildiğini babasından naklederek şöyle aktarır. Medine'ye Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine "Yanıma yaklaş" buyurdu. Allah Resulü'nün yanına yaklaşınca Efendimiz elini onun perşeminin üzerine koyarak okşadı ve ona dua etti. Bu da oğlun babasından duyduğu ve babasının yaşadığı bir hatırayı nakledişidir. Kim bilir bu hatırayı her anışında neler hissetmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ise bir ömür boyu iftihar ettiği, onu tanıyan bütün insanların da takdir ettiği ve yad ettiği bir hatırasını anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni göğsüne bastırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım ona hikmeti öğret. Bir başka rivayette de Resulullah'ın Allah'ım ona kitabı, Kur'an'ı öğret diye dua ettiği nakledilir. Her iki rivayette Sahih-i Buhari'de Fedail bölümünde yer alır. Abdullah İbni Abbas'tan bir başka hatıra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihtiyacı için çıkmıştı. Onun için abdest suyu hazırlayıp çıkışa koydum. Efendimiz dışarı çıkınca bu suyu kim koydu diye sordu. İbni Abbas dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ım onu dinde fakih kıl diye dua etti. Bu rivayette Sahih-i Buhari'nin Budu yani abdestle ilgili bölümünde Sahih-i Müslim'in Fedailü Sahabe sahabilerin faziletlerle ilgili bölümünde yer alır. Fakih kıl duası onu ince ve engin anlayışlı kıl diye dua etmektir. Bu yeni filizlenen genç zihinler için çok güzel bir duaydı. Fıkhi anlayış normal bir anlayıştan farklıdır. Arap lisanında normal anlayış için fehim ve onun iştikakı olan kelimeler kullanılır. Fehim ve fehime ismi buradan gelir ve çok anlayışlı demektir. Fıkıh ise bir şeyi derinliğine, nereden gelip nereye gittiğiyle anlama, kavrama ve üzerine fikir yürütebilme demektir. İnce, basiretli ve enginliğine bir anlayış ifade eder. Fıkıh, tefekkuh, bir insana nasip olmayacak enginlikte, her insana nasip olmayacak enginlikte gerçek bir nimet ve lütuf sayılacak bir anlayıştır, bir melekedir. Bu hadisede İbn Abbas diyerek onun adını veren teyzesi Meymune validemizdir. Şüphesiz yeğeninin kendisinden su istenmeden Allah Resulüne abdest suyu hazırlayışı ve getirip en uygun mekana koyuşu onun hoşuna gitmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorunca da sevinerek yeğeninin koyduğunu haber vermişti. Bu davranış Allah Resulüne karşı duyulan hürmet ve yakınlığın, ona hizmet etme arzusunun bir neticesiydi. Bu duyguları dışa aksettirmek için de güzel ve zekice bir buluştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu davranıştan memnun olmuş ve küçük Abdullah için dua etmişti. Bu öğretmenin ve öğrenmenin en verimli çağlarında olan bir çocuğa yaptığı hizmetin karşılığı olarak verilecek en güzel mükafatlardan biriydi. Gerçekten hürmet duyulan, ilmine ve İslam'ı yaşayışına değer verilen bir büyüğün duasıydı. Bu dua şüphesiz İslami edep ve terbiye içinde filizlenip yetişen ve bu yolda ilim ve irfan artırmak için çırpınan birisi için büyük değer taşır. Bu onun ilim yolunda azmini, şevkini güçlendirir, istikamette sebatını artırır, zihnini canlı tutmasına vesile olur. Buraya kadar duaları paylaştık. Onlarla ilgili hatıralar yad ettik. Ancak hayatımızda sadece dua yok. Ne yazık ki onun karşısı olan beddua da var. Beddua aleyhte dua etmek, cezalandırılma isteyen bir duada bulunmaktır. İnsanlar öfkelenince veya canı yanınca çok defa iradelerine hakimiyeti kaybederler, acı sözler söylerler ve beddualar yağdırmaya başlarlar. Bu, yeterli İslami şuurda olmayan insanlardan daha çok görülen bir davranıştır. Daha duygulu olmaları, hislerine hakim olmakta daha fazla zorluk çekmeleri sebebiyle kadınlar arasında daha yaygındır. Nice anneler çocukları için biraz düşününce kendilerinin de razı olmayacağı acı sözler söylerler ve beddua ederler. Bu çok yanlış bir davranıştır. Çocuğu rencide eder. Hem bağlı olduğu dine karşı hem de kendisine beddua eden annesine karşı iyi duyguları sarsılır. Hele de anne bunu sık sık ve yerli yersiz yapıyorsa. Düstur olarak bilinmesi gereken gerçek şudur. Müslüman lanetçi olmaz. Kötü söz söylemeyi adet haline getiren, kaba davranışlı, itici, küfürbaz birisi de olamaz. Bunlar İslam ahlakıyla Allah Resulü'nün irşad ettiği siret ile yan yana gelmez. Müslüman kendisini akıntıya terk etmeyip iradesinin dizginlerini elden bırakmayan, ahlak güzelliğini her şart altında korumaya muvaffak olan insandır. Hata etmişse hatasından hemen dönebilen, Rabbine sığınıp tevbe eden ve tevbesinde samimi olandır. Rabbimizin hata işleyen müminlerin gönüllerini ümitle dolduran şu hitabına kulak veriniz. Ey günah işleyerek nefsine zulmeden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affetmeye kadirdir. O sonsuz rahmet ve mağfiret sahibidir. Size alıp azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra yardımcı bulamaz, çaresizlik içinde kıvranırsınız. Ansızın gelen azapla yüz yüze gelmeden Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur'an'a tabi olun. Nefsin, yazıklar olsun bana. Allah'a karşı azgınlık içinde oldum. Hak ve hakikatle alay edenlerden, onu hafife alanlardandım diyeceği ve pişmanlıkla kıvranacağı günden sakının. Bu ayet-i kerimeler Zümer suresinin 53, 54, 55 ve 56. ayet-i kerimeleridir. Tevbe kapısı hiçbir insan için kapalı değildir ve hayat devam ettiği veya kalp mühürlenmediği sürece açıktır. Dilin yerli yersiz bedduaya alışkanlığı da ciddi bir hatadır ve en kısa zamanda dönülmesi ve tevbe edilmesi gereken bir alışkanlıktır. Çocuklara beddua da çok görülen çirkin davranışlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara beddua etmeyi doğru bulmamış ve devesine kızan ve arkasından lanet eden birisini ikaz ettikten sonra şöyle buyurmuştur. La ted'u ala enfusikum ve la ted'u ala evladikum ve la ted'u ala emvarikum la tuvafiku minallahi sa'aten يُسْأَلُ ف۪يهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَج۪يبُ لَكُمْ Kendi kendinize, kendi aleyhinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza da beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Yapacağınız beddualar Allah'tan bir şey istenildiğinde duaların kabul edilip istenilenin verildiği bir saate rast gelmesin. Evde ayağına takılan, çarpan veya bulunamayan eşyaya, tarlaya, bahçeye giren hayvana lanet eden, yaramazlık yapan veya gönderildiği yere gitmeyen, istediği işi yapmayan çocuğuna beddua edenlerin hiç de az olmadığı bir gerçektir. Çok defa bu beddualar onların kötülüğünü istemekten ziyade dil alışkanlığı ile sıralanan veya öfke aktarmak için dile dökülen beddualardır. Dile yerleşen lanetlerdir. Ancak böyle bile olsa, hedefli ve düşününce istenilmeyen yapıda bile olsa doğru değildir. Hoş görülecek bir tavır da değildir. Hele de bunu alışkanlık haline getirmek, ayrıca üzerinde durulması gereken ciddi bir kusurdur. Çok çirkin bir alışkanlıktır. Küçük görülen şeyler üzerinde ısrar edildiğinde alışkanlığa dönüşür. Büyür ve insanın ahlakının, şahsiyetinin bir parçası haline gelir. Daha sonra kolay kolay sökülüp atılamazlar. Allah Resulü'nün yukarıda zikredilen buyruğu açık olduğu gibi, o Müslümanın kaba sözlü, çirkin kelimeler kullanan ve insanlara lanet yağdıran birisi olamayacağını dile getirir ve Abdullah İbni Mes'ud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle der: "Leysel mu'minu bi ta'anin ve la la'anin ve la fahişin ve la bebi." Mümin başkalarının iffetine dil uzatan, insanlara lanet yağdıran, çirkin, saldırgan ve kaba sözle söyleyen birisi olamaz. Diğer insanlar için diline hakim olması, ne söylediğini bilerek söylemesi, duygu ve düşüncelerini, sevinçlerini ve acılarını, hatta öfke ve tenkitlerini güzel kelimelerle ifade etmesi istenen müminler, kendilerinden bir parça olan çocukları, geleceğe yönelik ümitleri için daha da dikkatli olmak zorundadırlar. Onlar henüz mükellef de değildirler. Bizi yaratan Rabbimizin hoş karşılayıp fırsat verdiğine siz de sabrediniz ve siz de fırsat veriniz. İyiliği için gayret sarf ediniz. Hatalarını iyi bir üslupla söyleyiniz ve hatalarından vazgeçirmeye çalışınız. Doğruyu ve doğruların güzelliklerini gösteriniz. Onlar için gerçek manada büyük olunuz. Mümin daima şuurla hareket eden insan olmalı. İman, akıl ve iradesinin önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermemelidir. Dolayısıyla mümin bir anne, mümin bir baba çocuğunun aleyhine dua etmemeli, yani çocuğuna beddua etmemelidir. Böyle bir hataya düşmemelidir. Şimdi Peygamber Efendimizin bir başka açıdan çocuklarla olan hatırasına geçiyoruz. Çocuklarla selamlaşmaya. İlk önce selam üzerinde duralım. Selam İslam'ın şiarıdır. Selam müminin mümine duasıdır. Söze güzel duygularla ve dua ile başlayıştır. Gönülden gönüle bağ kuruşun ilk kelimeleridir. O sevginin ve kaynaşmanın artmasına vesiledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştığı insanlara selam vermiş, verilmesini ve yayılmasını emretmiştir. Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Yaptığınızda aranızdaki sevgiyi artıracak bir şeyi size işaret edeyim mi? Selamı aranızda yayın." Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in, yine Ebu Davud'un, Sünen-i Tirmizi'nin naklettiği, elbette ki başka kaynaklarda yer alan bir hadis-i şeriftir. Müminlerin birbiriyle selamlaşması esasen ayetle de sabit bir ilahi emirdir. Nisa suresinin 86. ayet-i kerimesinde "Feiza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli şeyin hasiba." Size selam verildiğinde bu selama size verilenden daha güzel bir şekilde mukabele edin veya aynı şekilde karşılık verin. Allah her şeyi bütün incelikleriyle hesap edendir buyurulur. Selam asla ihmal edilmemesi gereken bir şiardır. Kendi yuvalarımıza ayak attığımızda da dilimize ilk gelen kelimeler selam kelimeleri olmalıdır. Enes'in rivayet ettiği bir hadise kulak veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana şöyle buyurdular. Ya buney, اِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِكَ Yavrum, ailenin yanına girdiğin zaman onlara selam ver. Bu sana ve aile yuvanıza bereket getirir. Yuvamız da bereket istiyor. Gönüllerde güzel duyguların dolaşmasını arzu ediyorsak, yuvalarımıza girerken selam verme şuurunu yitirmemeliyiz. Yuvamızda bulunanlar selam ve dua için herhalde en çok üzerimizde hakkı olanlardandır. Bunu unutmamalıyız. Allah Resulü bu şiarın yerine bir başka kelimenin geçilmesine de razı olmamıştır. Sadece büyüklere değil, çocuklara da selam vermiş, İslam şiarını onlarla da paylaşmıştır. Bize bıraktığı manevi mirası arasında bu da yer almıştır. Şimdi yine Enes radıyallahu anh'tan gelen ve Resulullah'ın çocuklara selam verdiğini ifade eden hadisleri paylaşıyoruz. İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim naklediyor. Enes İbni Malik rahmetullahi aleyh çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle yapardı demiştir. Medine-i Münevvere hicretinden vefatına kadar Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan ve terbiyesini ondan alan Enes bu davranışıyla bize Allah Resulü'nün bir sünnetini aktarıyor. Kendisi de kendisinden sonraki nesiller bu konuda örnek oluyordu. Nitekim Müslim ve Tirmizi'nin bu hadisle ilgili naklinde Seyyar rahmetullahi aleyh şöyle der. Sabit el-Bünani ile yürüyordum. Çocukların yanından geçiyordu. Onlara selam verdi ve dedi ki, Enes ile birlikteydim radıyallahu anh. Çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. O da, ben Allah Resulü ile birlikte yürüyordum, çocukların yanından geçiyorduk, onlara selam verdi dedi. Şimdi burada peş peşe nakil görüyorsunuz. Enes Allah Resulü'nden görmüştür. Dolayısıyla Enes bununla amel ediyor. Sabit el-Bünani Enes radıyallahu anh'ın davranışını görüyor. Resulullah'tan bu konuda ilgili naklettiği hadisi naklediyor. Dolayısıyla Enes radıyallahu Allah Resulü'nün hem sözünü nakletmiş, fiilini nakletmiş, hem de onunla amel etmiş, ameliyle de nakletmiştir. Onları gören Sabit el-Bünani de onların yaptığını yapmıştır ve onlardaki nakli aktarmıştır. Ameliyle amel etmiştir. Eminim bundan sonra da bu ilim silsilesi devam etmiştir. Biz onların yolundan yürüyen insanlar isek, biz de bu davranışları koruyan, kollayan, yaşatan, ihya eden insanlar olmak zorundayız. Ebu Davud ile ise Enes'ten Resulullah'ın çocuklara selam verdiğini şu hadiste nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların yanına geldi. Oynuyorlardı. Onlara selam verdi. Ebu Davud Enes'ten gelen bir başka rivayet daha nakleder ve bu rivayette Enes radıyallahu anh şöyle der. Ben çocuktum ve çocukların arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma kadar geldi, bize selam verdi. Sonra elimi tuttu ve beni bir iş için gönderdi. Ben yanınca dönünceye kadar da bir duvarın gölgesinde oturarak beni bekledi. Allah Resulü'nün çocuklara selam verişini dile getiren hadislerden bir demet sunduk. Bu hadisler okunmalı, incelenmeli, sonra da Allah Resulü'nün çocuklara selam verişinin onlar üzerinde nasıl bir tesir uyandıracağının da ayrıca üzerinde düşünülmelidir. Kainatın efendisinden gelen bu davranış, çocukları onurlandırış, onlara gerçek manada değer veriştir. Onlar kendi oyun dünyalarına dalıp çocukluklarını yaşıyor olsalar bile bunu hissedeceklerdir. Resulullah'tan gelen selam, selam verilen çocukları ciddiye alıştır. Onların çocukluk dünyalarına ve gelecek günlerine yepyeni bir duygu, bir başka şuur katıştır. Büyüyünce bunun ne demek olduğunu elbette daha iyi anlayacaklar ve o anın güzel duygularını daha derinden yaşayacaklardır. Bunu kendi hayatımızda da görüyor, kendi hayatımızda da yaşıyoruz. Çocuklar değer verdikleri bir insandan selam alınca, bu selama ne kadar da candan cevap veriyorlar. o insanı gördükçe yine selam bekliyor veya ondan önce davranıp kendileri ona selam veriyorlar. Bazen selamlarına birkaç kelime daha ekleyerek arada bağ kurmaya, var olan bağı güçlendirmeye çalışıyorlar. Beklenmedik bir anda söyledikleri güzel kelimelerle üzerinizden günün yorgunluğunu silip götürüyorlar veya güne şekli başlamanıza vesile oluyorlar. Biraz kapalı bir bölgede iseler açığa çıkıyor veya dikkat çekecek bir noktada yer alıyorlar. Geldiğinizi pencereden görmüşlerse çok geçmeden kendilerini balkondan size gösteriyorlar. Onlar büyüklerden büyüklük, örneklik, güzel davranışlar ve onlara değer verişin, duanın öz ifadesi olan selam bekliyorlar. Hele de selamı birkaç güzel söz, hatır soruş, birkaç latifeli kelime de takip ederse sevinçlerine sevinç katıyorlar. Evet, selam gönülden gönüle bir köprü, söze başlamak için bir anahtardır. Gönül kapılarının açılması için bir paroladır. Aynı zamanda bir duadır. Az ve öz bir dua. En güzel dualardan birisidir. Şimdi buraya kadar söylediklerimizi inşallah birkaç madde halinde yeniden hatırlatmak için paylaşalım ve netleştirelim. Çocuklarımız ve dünyalık gönle hoş gelir. Ancak bunların birer imtihan sebebi olduğu asla unutulmamalıdır. İmtihandan alın akıyla çıkmayı başarmalıdır. Onun için çocuklarınızı seviniz. Onların iki cihanda da saadetini isteyiniz ve ona göre hareket ediniz. Onların sevgisinin sizlere hayatta hatalara sürüklemesine izin vermeyiniz. Sadece önünü görenlerden olmayınız, uzakları görenlerden de olunuz, yarınları da düşününüz. Çocukları şefkat ve yakınlık göstererek seviniz. Çocukları sevdiğinizi dilinizde söyleyiniz. Bu sevgiyi davranışlarınıza aktif ettiriniz. Sizin bu davranışlarınız onları da sevindirecektir. Çocuklar sevdiklerini örnek alırlar, sevdiklerinin söz ve davranışları onlara daha çok tesir eder. Çocuklarınıza, torunlarınıza, mümin kardeşlerinizin çocuklarına dua ediniz. Ne kendi çocuklarınızda ne de başkalarının çocuklarına beddua ediniz, böyle bir şey yapmayınız. Dua ehli olunuz, beddua ehli olmayınız. Çocuklara selam veriniz ve onlara selamlaşmayı öğretiniz, aşılayınız. Selamlaşmak İslam'ın şiarıdır, bunu unutmayınız. Çocukların çocuk olduklarını da unutmayınız. Ancak zaman zaman onlara büyük insanlarmış gibi davranınız, konuşunuz. Onlara ve düşüncelerine değer veriniz. Allah Resulü'nün çocukların nasıl sevildiğiyle ilgili hatırlar gördük. Zeyd İbni Harise'nin, Enes'in duyguları, Hazreti Ali, Zübeyr'in, Allah Resulü'nün, kendi çocuklarının, torunlarının dile getirdikleri, davranışlarına aksettirdikleri bize çok şeyler anlatıyor. Bu duyguyu biraz daha sürdürmek, bilgi dağarcığımıza daha güzel hatıraların yer alınmasına vesile olmak için birkaç misali daha elbette ki yad etmekte fayda vardır. İnsanlar sevildiklerini hissederler, bilirler. Bunu paylaşmıştık. Hisler, kalpler, duygular yanılabilirler. Ancak yanılgılar bile akıl, bilgi ve tecrübenin eleğinden geçerek çok defa isabetli kararlara dönüşürler. Sözler, davranışlar, bakışlar kendilerine ait manalar ifade ederler. Bu ifadeler çok defa karşıdaki şahıs tarafından doğru olarak okunurlar. Çocuklarda ise hisler ve duygular daha kuvvetli ve berraktır. Onlarda fıtrat temizliği vardır. İçlerinde filizlenip gelişen duyguları da daha çabuk dışa vurur ve bunu çocukluğa yakışır bir safiyetle ifade ederler. Mesela sevinince zıplarlar, el çırparlar. Bazen gülücüklerine çığlıklar katarlar. Coşku ve sevinçlerini paylaşacakları veya haber verecekleri birisine koşarlar. Sevdikleri birisine, sevinçlerini paylaşmak istedikleri, yakınlık duydukları birisine, sevinçlerine karşılık vereceğine inandıkları birisine. Bazen de hem koşar hem zıplarlar. Böylece sevincin bir bölümünü enerjiye dönüştürürler. Çocuk dünyası bütün bunlarla farklı bir güzellik kazanır. Bizler de belki bunun için zaman zaman çocukluğa dönmek isteriz. Yalnız başımıza yaptığımızda abes karşılanacak davranışları çocuklarla çocuklaşarak yaparız. Çocukların oyuna ihtiyaçları kadar belki bizim de çocukluğun safiyetine dönmeye, o duyguları yeniden yaşayıp safça ifade etmeye ihtiyacımız vardır. Bu davranışımız kendimize fayda sağladığı gibi çocukların saadetine farklı bir saadet katacaktır. Kendimizden de onlardan da bu saadeti esirgememeliyiz. Onları hayatın kirli elleri tarafından bulandırılan acımasızca hayat akışına kurban etmemeliyiz. Hayat basamaklarını ilk tırmanma çağlarında Allah Resulü'nü görme şerefine eren çocuklar, onun kendilerini sevdiğini, kendilerine değer verdiğini, onları görünce mübarek simasında sevinç dalgalarının dolaştığını, gözlerinin içinin güldüğünü biliyorlardı. Onlar ümmetinin geleceğiydi, yarınlarıydı. İman nurunu sonraki asırlara taşıyan yeni nesildi. Onlar iman yoluna baş koymuş, akla durgunluk verecek fedakarlıklar sergilemiş sahabilerin çocuklarıydı. Onların çoğu çocukluk çağlarında İslam nurunun sönmemesi, zalimler tarafından söndürülmemesi için verilen mücadelelere şahit olmuşlardı. Çekilen bütün zorluklara rağmen İslam ahlakının yaşandığı iman nurunun aydınlattığı evlerde filizleniyorlardı. Bugün bunları söylerken şu anda bizim çocuklarımız da Filistin'de yaşayan çocukların arasındaki farka dikkat ediniz. Irak'ta yaşayan çocukların farkına dikkat ediniz. Onlar nasıl bir duygularla, nasıl bir hayatın içerisinde yetişiyorlar? Bizim çocuklarımız nasıl bir hayatın içerisinde? Onlara karşı rahmet ve şefkat duyunuz. Zalimlere de öfke. Allah Resulü'nün devrinde, hele de ilk devirlerde, Mekkeli devirlerde yaşayan sahabi çocuklarının halini tasavvur ediniz. Bütün bu acılara, sızlara rağmen Allah Resulü'nün çocuklara davranışına, onlara şefkatle kucaklayışına dikkat ediniz. Çocuklar da Allah Resulü'nü görmekten, ona yakın olmaktan, onun tarafından sevilmekten, saçlarının okşanmasından, kendine dua edilmesinden hoşlanıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den uzaklaşınca onu özlüyorlar, geldiğini haber alınca da son derece seviniyorlar, ona doğru koşuyorlar, sevinç içinde onu karşılıyorlardı. Bununla ilgili yaşananları ve duyguları dile getiren inşallah birkaç hatırayı paylaşacağız. İlk hatıra Hazreti Cafer'in, Şehit Cafer'in oğlu Abdullah'tan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seferden döndüğünde Ehl-i Beyt'in çocukları tarafından karşılanırdı. Yine bir seferden gelmişti. Koşarak kendisine ilk ben ulaştım. Daha sonra Fatıma'nın iki çocuğundan biri yetişti. Onu bineğinin terkisine oturttu. Üçümüz bir hayvanın sırtında Medine'ye girdik. Hadisten anlaşılan Abdullah'ın Resulullah'ın bineğinin ön tarafına oturduğudur. Önce gelip Resulullah'ı karşılaması sebebiyle öne oturma hakkının ona ait olması daha uygundur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmıştır. Şimdi Abdullah Resulullah'ın kucağında, torunu arkasındadır. Şehre böyle giriyorlar. Bu manzaranın Allah Resulü ile birlikte seferden dönenler ve onları karşılayan erkek, kadın, çocuk, diğer sahabiler üzerindeki tesirini, o an Medine'de yaşanan güzel duyguları düşününüz. Ancak daha önce Allah Resulü'nün seferden döndüğü duyulunca Medine'de yayılan sevinç dalgasını, bu sevince çocukların da katılışını, ona doğru koşarak kucağına atılışlarını, Allah Resulü onları bineğine bindirince duydukları sevinci, onu bineğine binme saadetine erenlerin kendilerine karşılayanlara Allah Resulü'nün bineğinin üzerinden nasıl sevinç dolu pırıldayan gözlerle baktıklarını şöyle bir zihinde canlandırınız. Şüphesiz hayatın akışı, inanın ki böyle olunca çok daha güzeldir. Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayata gözlerini yumduğunda henüz 10 yaşlarındadır. Babası Cafer ile annesi Esma radıyallahu anhüme hicret yurdu Habeşistan'da bulundukları sırada orada dünyaya gelmiştir. Müslümanlardan Habeşistan'da doğan ilk çocuk odur. Onun doğduğu günlerde Necaşi'nin de bir oğlu dünyaya gelmiş, Necaşi ona da Abdullah ismini vermiştir. Necaşi bu çocuğun Esma radıyallahu anha tarafından emzirilmesini rica etmiş ve bu sütten kesilinceye kadar Necaşi'nin oğlu Abdullah'ı da Esma emzirmiştir. Dolayısıyla Necaşi'nin oğlu Abdullah ile Cafer'in oğlu Abdullah süt kardeşidirler. Necaşi ile Cafer radıyallahu anh arasındaki dostluk ise gerçek bir dostluk ve iman kardeşliğiydi. Bu kardeşlik ve dostluk Cafer radıyallahu anh Habeşistan'dan dönünceye kadar artarak devam etmiştir. Abdullah'ın kardeşi Muhammed ile Aun da kendisi gibi Habeşistan'da dünyaya gelmiştir. Cafer radıyallahu anh Hayber gazvesinin yapıldığı yılda onları ve kendisiyle beraber Habeşistan'da kalan muhacirleri alarak gemiyle Kızıldeniz'in Hicaz'la buluştuğu sahillere gelmiştir. Oradan da Hayber'e Allah Resulü'nün yanına varmış, onun geldiğini gören Efendimiz son derece sevinmiş ve bu sevincini Cafer'i iki gözünün arasından öperek ve hangisine sevineceğimi bilemiyorum, Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi buyurarak dile getirmiştir. Hayber ganimetinden Habeşistan gelenlere de Efendimiz pay vermiştir. Abdullah radıyallahu anh, Hicret'in 8. yılında yapılan Mute gazvesinde babası Cafer'in dillere destan mücadelesi, fedakarlığı ve şehadetiyle yetim kalmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrılıncaya kadar Abdullah onun riayeti ve terbiyesi altında yetişmiştir. İbni Hacer'in El-İsabet'e naklettiği bir hadiste Abdullah şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah yaratılışıyla da ahlakıyla da bana benziyor buyurduktan sonra elimi tuttu ve şöyle dua etti. Allah'ım Cafer'in ardından ehlini sen koru, onları gözet. Abdullah'ın ticaretini de bereketli kıl. Buhari rahmetullahi aleyh, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın Cafer'in oğlu Abdullah'a selam verdiğinde, ey iki kanatlının oğlu, Allah'ın selamı üzerine olsun dediğini ve ona böyle selam vermeyi tercih ettiğini nakleder. Bu hadis Buhari'de Fedail bölümünde yer alan bir hadistir. Cafer radıyallahu anh hayran olunacak hasretlere dolu yiğidimiz, şehidimizdir demiştik. Oğlu Abdullah da güzel hasretlerle donanmış, Resulullah'ın sevgisine mazhar olmuş, onunla ilgili hatıralarını paha biçilmez bir hazine gibi saklamış, korumuş, eksilmez tükenmez bir hazine gibi dağıtmış, sonraki nesillerle paylaşmış, gönüllerde tatlı meltemlerin esmesine vesile olmuştur. O, fazilet dolu, methedilmeye, gıpta edilmeye layık bir insandır. Şair ve edip Şamah İbn-i Dırar onu methederken şöyle der. Ey Cafer'in oğlu, sen ne güzel bir gençsin. Ne güzel bir sığınaksın kapını çalan için. Bir misafir gelmişse bulunduğun diyara, çalmışsa kapını gecenin perdelediği bir anda, hazır bulur hem azığını senin yanında, hem de konuşulur kendisiyle, gönül okşarcasına dostça. Bu Arapçadan dilimize tercüme edebildiğimiz kadar muradın ifade edilebildiği mısralardır. Ama çok güzeldir. Gönülden gelen, Abdullah'ı metheden mısralardır. Misafirperverlik ruhunun giderek kaybolduğu günümüzde, şairin medhi için kullandığı vurgulara dikkat edilmesini ayrıca arzuluyoruz. Bir misafir gelmişse bulunduğun diyara diyor, çalmışsa kapını gecenin perdelediği bir anda, hazır bulur hem azığını senin yanında, hem kendisine ikramda bulunur, hem de kendisiyle dostça konuşulur, öyle ki okşarcasına, sıcaklığı aktarırcasına. Cafer radıyallahu anh, fedakarlığı, mertliği, cömertliğiyle tanınan bir insandı. Oğlu Abdullah da öyle oldu. Sonraki tarihlerde devrin halifesi tarafından kendisine verilen oldukça yüklüce bir dünyalığı Medine halkına dağıtmış, en küçük bir parçasını dahi kendi evine sokmamıştı. Bu hadise üzerine kendisini metheden şair Abdullah İbni Kays da şiirinde şöyle bir mısraya yer verir. Baktı ki dünya malı kalıcı değil, hatırasını bıraktı tarihe. Böylece kalıcı olmayan dünya malını kalıcı hale getirmenin de yolunu bulmuş oldu. Evet, o dünya malının geçiciliğini, faniliğini biliyordu. Ancak onu kalıcı hale getirmenin, ebedi saadete vesile etmenin yolunu da biliyordu. Bir mümin olarak, ebedi aleme inanan Allah Resulü'nün yolunun yolcusu olarak. Abdullah'ın tarihe bıraktığı hatıra elbette ki sadece bu değildi. Ama biz onunla ilgili burada duruyoruz. Şimdi Allah Resulü'nün çocuklarla aynı bineği paylaştığına yad eden başka hatıralara doğru dönüyoruz. Bu hatıralardan biri de Seleme İbni Ekvan naklettiği şu hatıradır. Ben hem Resulullah'ın beyaz bir katırını önden çekerek Resulullah'ın evine kadar götürdüm. Üzerinde hem Resulullah hem de Hasan ve Hüseyin vardı. Birisi Resulullah'ın önünde, diğeri arkasındaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunlarıyla birlikte aynı binekte evlerine varıyor. Bu davranışın onunla aynı bineği paylaşan Hasan, Hüseyin ve onları seyreden sahabeler üzerinde bıraktığı tesiri tefekkür ediniz. Kızı Fatıma ile Hazreti Ali üzerindeki tesirinde. Allah Resulü'nü karşılama ile ilgili bir başka hatırayı şimdi yad ediyoruz. Bu hatırayı anlatan Abdullah İbni Abbas, yani Peygamber Efendimizin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde Abdülmuttalip oğullarının küçük çocukları onu karşılardı. Çocuklardan birini önüne, diğerini arkasına bindirirdi. Aynı hadisin şerhinde böylece onlara yakınlık gösteriyor, gönüllerini hoş ediyordu der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışıyla sadece onların gönüllerini hoş etmiyordu. O çocukların yakınlarının, sevenlerinin gönlünü de hoş ediyor, çocuklara nasıl davranılacağının en güzel örneklerini sergiliyordu. O seferden dönüşünde günlerin yorgunluğunu taşıyordu. Savaşın acı ve sıkıntılarını yaşamıştı. Şimdi kucakladığı çocuklarla bütün sıkıntıları karşılaşmanın sevincine dönüştürüyordu. Onun bu davranışlarıyla evlerine yorgun ve sıkıntılı döndüklerini bahane ederek dış dünyanın kötü rüzgarlarını evine taşıyan, kucağına atılmak veya babaları tarafından sevilmek ve sevindirilmek isteyen ümidiyle bekleyen çocuklarına "Yorgunum, şimdi sizinle uğraşacak durumda değilim" diyen ve bekleyişleri hayal kırıklığına döndüren insanların davranışlarına dikkat ediniz. Veya biz bugün şöyle bir atmosfere doğru çekilmeye başladık. Çocukları sevindirmek, ille de dışarıdan onlar için bir şey almak veya onlar için bir oyuncak hediye getirmekle mümkündür şeklinde çevirdik. Çocuklar da bu beklenti içerisine girdi. Bizden artık bunu bekliyorlar. Dolayısıyla dıştan hediye gelmeyince gönüller sevinmiyor. Asıl ilgi, asıl sevgi bu değildir. Asıl sevgi çocuklara babanın veya dışarıdan annenin kim gelmişse onun sevinçle, coşkuyla, sevgiyle eve girişinin yansıtılmasıdır, sıcak ilgi ve alakasıdır. Çocukların da buna bu şekilde alıştırılmasıdır. İşten dönen babalar, günlerdir sahralarda yol alan Allah Resulü'nden daha yorgun değildir. Şehitler de vermemiştir. Yaralılar da yoktur. Dolayısıyla bütün bunlar yeniden baştan alınıp şöyle bir düşünülmelidir. Eve nasıl gelinmeli, evde neler yaşanmalı, buluşma anı nasıl olmalıdır? Dolayısıyla bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Yuvalar saadetle dolmalıdır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem karşılama sadece sefer dönüşü veya bir beldeye girişinde değildi. Cabir İbni Semura'nın yaşadığı bir hatırayı şimdi kendisinden dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de günün ilk namazını kıldım. Sonra ailesinin yanına gitmek için çıktı. Ben de onunla birlikte çıktım. Onu çocuklarla karşıladı. Her birinin teker teker bu çocukların yanağını okşadı. Bana gelince benim de yanağımı okşadı. Eli serindi ve bir attarın kokuları yerleştirdiği sepetten yeni çıkmışçasına güzel kokuyordu. Cabir radıyallahu anh, Efendimiz'le ilgili hatıraları nakletmekten zevk alan, onunla ne kadar namaz kıldığını, onun meclislerinde ne kadar oturduğunu dile getiren bir sahabidir. Onun naklettiği bu sözlerden, Allah Resulü'nün sadece seferden dönüşte değil, mescitten ayrılıp dışarı çıkınca, evine giderken de zaman zaman çocuklar tarafından mescit çıkışında karşılandığını, onlara ilgi gösterip yanaklarını okşadığını, onlara yakınlık gösterip gönüllerini hoş ettiğini, onlara ayrı bir değer verdiğini anlıyoruz. Bu davranışlar elbette ki Allah Resulü için garipsenecek davranışlar değildi. O daima böyleydi. Bize ulaşan hatıraları yan yana getirildiğinde ortaya çıkan Gerçek de buydu ve biz onun ümmetiyiz. Onun yolundan yürümeliyiz. Çocukların Allah Resulü'nü nasıl karşıladıklarını dile getiren unutulmaz bir hatıra var. Hepimizin bildiği bir hatıra. Hicret sırasında Medine'de karşılanış hatırası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girerken insanlar sokaklara dökülmüşlerdi. Başta çocuklar ve kadınlar. Defler çalınıyor, diller artık bir daha unutulmayacak mısraları söylüyordu. Tala'l bedru aleyna min seniyyetil veda'a. وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلَّهِ دَعَى اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ ف۪ينَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاءِ Veda tepeciğinden ay doğdu üstümüze. Şükretmeliyiz elbet gönülden, ta derinden. Allah'a çağıran, hitap eden gönlümüze. Bu güzel davetçiden ve Allah'a davetinden. Ey Peygamber! Ey bize hakkı tebliğ için gönderilen! Senin söylediğin, senin getirdiğindir uyulması gereken. Mısralar yaşanan coşkuyla bütünleşmiş, hatıralara nakşedilmişti. Böyle bir karşılanışın unutulması mümkün değildi, gerçekten unutulmadı. O günlerde henüz çocuk denecek yaşlarda olan Bera İbni Azib radıyallahu anh, Medinelilerin Allah Resulü'nün gelişine sevindiği kadar hiçbir şeye sevindiğini görmedim. İnsanlar yollara dökülmüş, Medine sevince bürünmüştü. Sevinç ve neşe içinde neşideler yükseliyordu der ve sonra bu mısraları aktarır. Enes radıyallahu anh'tan gelen benzeri bir cümle duyuyoruz. O günkü manzaranın bir benzerini hiç yaşamadık, hiç görmedik. Bu karşılamada yer alanların ve mısraları söyleyenlerin çoğu da çocuktu. Onlardan duyduğu bu sözler, kendi doğduğu, büyüdüğü şehirden çıkarılan ve yerinin yurdunun olmadığı bir diyara, kendisine inanıp İslam'a gönül verenlerle birlikte göç etmek zorunda kalan Allah Resulü'nün kalbinde ne duygular uyandırdı, onun gönül yaralarına nasıl bir merhem oldu dersiniz. Bu yepyeni bir başlangıçtı. İslam tarihi yeni bir devreye girmişti. Neccar oğullarının küçük kızlarının kendi mahallelerinde Allah Resulü'nü karşılayışlarını ayrıca zikredeceğiz. Onlar da Medine'liydi. Onlar da Ensar'dandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki günlerde sık sık Ensar'a dua edecek ve onlara olan sevgisini dile getirecektir. Zannediyorum Allah Resulü'nden bize ulaşan şu hadiseler, bunu ifade eden en güzel örnekten olsa gerektir. Eğer Ensar bir vadi veya dağ arasına yönelse, ben de onların gittiği vadiden giderdim. Eğer hicret olmasaydı, ben de Ensar'dan bir fert olurdum. Enes'ten nakledilen bir hadis-i şerifte ise, siz en sevdiğim insanlarsınız buyuruyor ve bunu 3 kere Ensar'a tekrar ediyordu. Onlar, iman kardeşliğinin en güzel numunelerini sergilemiş insanlardı. Allah Resulü, çocukları seven, çocukların da Allah Resulü'nü sevdiği bilinen bir gerçekti. Bunları paylaşıyor, paylaşmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. Bugün sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.